SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 21 Nisan Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Bugün sizlere büyük babası Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden ve tuttuğu günlük kaybolan Erdal Kabatepe'nin öyküsünü sunacağız. Öykü Avustralya'ya uzanan bir öykü ve ilginç detaylar da var bu bölümde. Bugün ayrıca dünkü liderler tartışması dahil güncel başka konulara da değineceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programım Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Başbakan Scott Morrison dünkü liderler tartışmasında engelli çocuklar hakkında söyledikleri yüzünden eleştiri oklarının hedefinde. Rusların Ukrayna'daki stratejik Mariupol kentini ele geçirmek üzere olduğu açıklandı. Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gündemin ana maddesi. Başbakan Scott Morrison dün akşam ana muhalefet lideri Anthony Albanese ile yaptığı liderler tartışmasında engelli çocuklarla ilgili söyledikleri yüzünden eleştiriliyor. Sky News'de yayınlanan Brisbane'daki tartışma sırasında 100 kadar kararsız seçmen liderlere sorular sordu. Başbakan'a soru soran bir anne, otizm spektrum bozukluğu teşhisi konan 4 yaşındaki oğlunun NDIS tarafından sağlanan fonunun hiçbir açıklama yapılmadan %30 oranında kesildiğini, NDIS'in geleceğinin ne olduğunu sordu. Morrison, NDIS'in hükümeti tarafından tam olarak fonlandığını söyledi ancak sonraki sözleri büyük tepki çekti.
Jenny and I have been blessed. We've got two children that haven't had to go through that. And so for parents,
eşi Jenny ve kendisinin otizm olmayan iki çocukları olduğu için kutsandığını belirten Morrison, bu yüzden kadının yaşadıklarını yaşamak zorunda kalmadığını söylüyor. Engelli çocukları olan ebeveynlerin çocukları için hedeflerini anlamaya çalıştığını ve NDIS'in bu yüzden çok önemli olduğunu söylüyor. Kızına otizm teşhisi konan İşçi Partili Senatör Kathy Gallagher, 7. kanala verdiği demeçte Morrison açıklamalarının uygunsuz olduğunu söyledi.
And I think that again just shows a lack of connection with, you know, everyday people's lives.
Morrison'ı insanların günlük hayatından kopuk yaşamakla suçlayan Gallagher, çocukları çeşitli düzeylerde yardıma ihtiyacı olan milyonlarca kişiyiz diye konuştu. Başbakanın bu tür çocukları olmadığı için kutsanmış olduğunu söylemesinin itici ve üzücü olduğunu söyledi. Federal Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin'in Solomon Adaları ile yaptığı güvenlik anlaşması kapsamında kısa süre içinde adadaki askeri varlığını arttıracağına inandığını söyledi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden güvenlik uzmanı Peter Jennings, hükümetin Solomon Adaları'na son dönemde daha üst düzey bir yetkili göndermesi durumunda Çin'le anlaşma imzalanmayacağı iddiasını saçma bulduğunu söyledi. Nine grubu gazetelerine demeç veren Jennings, İşçi Partisi'nin bu söyleminin hatalı olduğunu ve Çin'in önümüzdeki haftalarda adalara asker ve askeri teçhizat göndereceğine emin olduğunu söyledi. Sky News'e konuşan Savunma Bakanı Dutton ise tam olarak Jennings'in dediklerini doğrulamasa da Çin'in yakın bölgedeki varlığını arttıracağına emin olduğunu söyledi.
You can expect the Chinese to do all they can now that they've got this agreement signed. As I say, President Xi.
Anlaşmanın imzalanması sonrası Çin'in elinden geleni yapacağına inandığını belirten Dutton, geçmişte Çin Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın gözlerine bakıp Güney Çin Denizi'ndeki 20 noktada inşa edilen yapay adalarda askerlerin konuşlanmayacağını söylediğini ancak her birinde şu anda asker olduğunu söyledi. Yapay adalarda uçak pistleri, yakıt depoları olduğunu ve Başkan Xi Jinping'in yönetimindeki Çin'in bu şekilde davrandığını söyledi. Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki en son askeri direnci kırmak üzere olduğu belirtiliyor. Son haftalarda kapsamlı bombardıman yüzünden yıkıntıya dönen şehrin birkaç saat içinde Rus kuvvetlerin eline geçebileceği açıklandı. Facebook'ta paylaşılan bir videoda kendisini Serhiy Volinsky olarak tanıtan Ukraynalı bir subay, yüzlerce sivil ve en az 500 yaralıyla Azovstal çelik fabrikasında olduklarını söyledi ve tahliye olmaları için dünya liderlerinden yardım istedi.
This is our appeal to the world. This
could be... Bu dünyaya çağrımız diyen subay, bu hayatımızda yaptığımız son çağrı olabilir. Son günlerimizi belki de son saatlerimizi yaşıyoruz. Düşman bizden 10 kat üstün. Hava, top, asker ve tank bakımından bizden üstünler. Biz sadece Azovstal çelik fabrikasını savunuyoruz. Burada askeri personel dışında bu savaşın kurbanı olan siviller de var. Ukrayna 6000 kadar kadın, çocuk ve yaşlının Mariupol'dan tahliyesi için Rusya ile ön anlaşma imzalandığını da açıkladı. Rusya, Samat adı verilen yeni bir kıtalar arası füzenin başarılı bir şekilde denendiğini açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir görüntüde ülkenin kuzeyinde yapılan testte füzenin hedefe vurduğu görülüyor. Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu füze sayesinde Batı saldırmadan önce bir daha düşünür diye konuştu. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de testin Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tehdit oluşturmadığını belirtti.
They provided advance notice of this launch under its New START treaty obligations that it planned to test this missile.
Yapılan ikili anlaşmalar uyarınca Rusya'nın deneme öncesi kendilerine haber verdiğini söyleyen Psaki, Savunma Bakanlığı'nın testi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini belirtti. Füze denemesinin Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden geleni yapmasını durdurmayacağını da söyledi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri çeşitli bankalar dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Washington DC'de G20 üyesi Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiren zirvede Rusya boykot edildi. Toplantıda Rus temsilcinin konuşması öncesi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ukrayna, Kanada, Büyük Britanya temsilcileri odadan çıktı. İnternet üzerinden toplantıya katılan Avustralya Maliye Bakanı Simon Birmingham dahil bazı yetkililer de kameralarını kapatarak Rusya'yı protesto etti. İnternetten toplantıya katılanların Rusların konuşmaya başlaması öncesi odadan çıkma gibi bir eylemde bulunamayacağını söyleyen Birmingham, Avustralya'nın seçim döneminde uluslararası müttefikleriyle Rusya üzerinde azami baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Toplantıda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ülkeye yatırım çağrısında bulunduğu belirtildi. Ancak nasıl bir tavır aldığı konusunda henüz bilgi verilmedi. Britanya'da bir mahkeme WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı edilmesini resmen onadı. 10 yıldan fazla süre önce çok miktarda diplomatik ve askeri belgeyi yayınlayan Assange, Amerika Birleşik Devletleri'nde casuslukla suçlanıyor. Dosya şimdi Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel'e gidecek. Patel onaylarsa Assange'ın kararı yüksek mahkemeye götürme hakkı var. Londra'daki Belmarsh hapishanesinde olan Avustralya vatandaşı 50 yaşındaki Assange uzun süredir sınır dışı edilmeye karşı mücadele ediyor. New South Wales ve Victoria'nın yakın temas kurallarını yarından sonra esnetme kararı sonrası Avustralya başkent bölgesinde benzer bir karar alması bekleniyor. New South Wales ve Victoria'da yarından sonra COVID-19 pozitif bir vakayla yakın teması olanların 7 gün boyunca tecritte kalması gerekmeyecek. Maske, RAT testi ve mümkünse evden çalışma gibi önlemlerle hayatlarına devam edebilecekler. Avustralya Başkent Bölgesi Sağlık Bakanı Rachel Stephen Smith, Victoria ve New South Wales'la uyumlu olma adına benzer bir karar almayı düşündüklerini söyledi. Son 24 saatte New South Wales'da 16 ve Victoria'da 11 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemin en çok tartışılan konularından olan sığınmacı konusuna ilişkin olarak kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını söyleyerek huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir dedi. Partisinin grup toplantısının ardından mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğü hatırlatılarak bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var açıklaması hatırlatıldı. Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Süleyman Bey'in dediği doğrudur, sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki biriket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir diye konuştu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine de Bakan Bilgin ne dediyse doğrudur diye konuştu. Bilgin, bayram ikramiyesinde artış yapılması gündemimizde yok. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira. Bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira olarak ödenecek demişti. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Faiz Sucuoğlu'nun hazırladığı kabilenin listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır sözlerini ve Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini eleştirdi.
Olursanız olun, neye inanırsanız inanın, topraklarınıza korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız, değer görmezsiniz. Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım, ahlaklı olmak zorundayız. Türkiye'nin dindar, sofu, sufi, inançlı, inançsız sorunu yok. Türkiye'nin çok net bir ahlak sorunu var.
31 Mart 2019'da seçimlerin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, herhangi bir ceza verilmesi hukuken mümkün değil. YSK üyelerine yönelik bir kasıtla içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi diye konuştu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın günlük verilerine göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. 3668 yeni vaka tespit edildi. Döviz piyasalarındaki en son duruma bakacak olursak 1 Avustralya doları 10 lira 93 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Spor'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivas Spor son yarım saatini 10 kişi oynadığı mücadelede 90+2'de bulduğu golle Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Önceki gün oynanan diğer yarı final maçında ise Trabzon Kayseri'yi 1-0 yenmişti. Yarı finallerin rövanş maçları 10 Mayıs'ta oynanacak. Tenis dünyasında Wimbledon bu yılki turnuvaya Rus ve Belaruslu atletlerin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Karar yüzünden erkeklerde 2 numara Daniil Medvedev ve 8 numara Andrei Rublev bu yılki turnuvaya katılamayacak. Kadınlarda ise Belaruslu 4 numara Arina Sabalenka ve Avustralya açığı 2 defa kazanan 15 numara Victoria Azarenka turnuvaya alınmayacak. Rusya tepki olarak yasak yüzünden turnuvanın zarar göreceğini, Rus atletlerin siyasi manevralara kurban gitmesinin de kabul edilemeyeceğini açıkladı. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth güneşli 28 derece, Adelaide parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 17, Hobart parçalı bulutlu 14, Canberra parçalı bulutlu 19, Sydney yağmurlu 23, Brisbane parçalı bulutlu 28 ve Darwin genelde güneşli 36 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere büyük babası Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden ve tuttuğu günlük kaybolan Erdal Kabatepe'nin öyküsünü sunacağız. Günlüğün kendisini değil ama çevirisini Avustralya'da bulduk. İlginç detaylar olan bir bölüm dinleyeceksiniz. Bu konuya ilişkin haberin daha ayrıntılı şeklini ve resimleri ve belgeleri internet sayfamızda yayınladığımız haberde bulabilirsiniz. Bugün ayrıca dünkü liderler tartışması dahil başka güncel olaylara da değineceğiz. Bizleri Facebook'ta da takip edin lütfen. SBS Turkish Facebook'taki adresimiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramızsa 0429 99 62 63. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish adresinden veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu bölümde Çanakkale Savaşı'nda Anzak çıkarması sırasında Kabatepe bölgesinde hayatını kaybeden binbaşı Ali Faik Bey ve torunu Erdal Kabatepe'nin Avustralya'ya uzanan öyküsünü dinleyeceksiniz. Erdal Kabatepe'nin ifadesiyle Kabatepe ailesi, Çanakkale Savaşları'nda iki subay kardeşi şehit veren tek aile. Binbaşı Ali Faik ve Teğmen Mehmet Fevzi, Anzak koyunda 4 gün arayla hayatını kaybetti. Anneleri Safiye Hanım, cephede iki oğlunu da kaybettiğini öğrenince felç oldu ve bir daha yürüyemedi. Erdal Kabatepe, dedesinin Çanakkale'de naaşından alınan günlüğünü arıyor ve bu günlüğün Avustralya'da olduğuna inanıyor. 2015 yılında Erdal Bey, dedesinin günlüğünün bir kopyasını Avustralya'da buldu. Erdal Bey'in verdiği bilgiler ışığında binbaşı Ali Faik'in günlüğünün peşine düştük ve Erdal Bey'in çalışmalarından habersiz sıradan Avustralyalıların daha Erdal Bey dedesinin günlüğünün Avustralya'da olduğunu öğrenmeden 10 yıl önce bu günlüğün sahibini bulmak için çabaladıklarını ve kimliğini ortaya çıkardıklarını öğrendik. Önce Erdal Bey'in öyküsünü dinliyoruz.
Erdal Bey, önce sizi tanımak istiyorum. Biraz kendinizden söz eder misiniz?
Ben 1945 doğumluyum. Bir tesadüf, Çanakkale'nin Bayramiç kasabasında doğdum. Babam da benim subaydı. Gober Kolej'de, İstanbul'da mühendislik bölümünde okudum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünden mezunum. Uzun yıllar devlet planlama teşkilatında çalıştım. Dünya Bankası'nda ve Birleşmiş Milletler'de müşavirlik yaptım. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Bizim rahmetli Özal'ın başbakanlığı zamanında dışı açılma politikası sırasında. Çok sivil toplum kuruluşunda çalıştım, kurdum. Dolayısıyla aktif bir sosyal yaşamım da oldu. İşte son bir 10 senedir diyeceğim neredeyse. Emekliyim diyebilirim. Şirket açık ama ben artık pek uğramıyorum. Ama yazmaya başladım. Ve özellikle de bu büyük babamın hayat hikayesini kitaplaştırdım.
Biraz o zaman büyük babanızın hikayesiyle tanışmanızdan da söz edin.
Şimdi her şeyden önce büyük babamla ilgili ailenin elinde, daha doğrusu rahmetli babaannemin ve babamın muhafaza ettiği pek çok döküman ve şahsi eşyalar vardı. Dökümandan kastım, büyük babam Balkan Savaşı'nda ceride, günlük tutardı. Mesela o günlük, orijinal günlük elimizdeydi. Bütün silahları, kıyafetlerinden parçalar, aparetler, kemerler, şahsi eşyaları, sigaralıkları, yazı kalemleri, mürekkeplikleri, bunların hepsi çok iyi bir şekilde muhafaza edilmişti. Ve babaannem hep anlatırdı büyük babamla ilgili geçmişte olanları, bildiklerini. Ben not da tutardım. Babam da rahmetli bütün bu belgelerin hepsini, belgeler derken mesela Sultan Reşat'ın binbaşılığa terfi belgesi, bu belgenin tercümesi babam yapmıştır ve yapıştırmıştır kenarına. Babam, büyük babam bütün belgelerini tercüme etmiştir. Dolayısıyla elimde oldukça hazır doküman vardı. Ama tabii yetmiyor, işin içine girdiğimiz zaman pek çok araştırma sonucunda elde ettiğiniz yeni bulgular var. Ben doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Daha önce büyük babamın kardeşinin evlendiği aileden bir torunun kaleme aldığı bir aile tarihçesi kitabından yola çıkarak başladım. Ama baktım ki olay o kadar basit değil. Eldeki belgelerle desteklenince tarihler olsun, gerçekler olsun ortaya çıkmaya başladı. Olay beni daha da sardı. Ve birdenbire dedim ki bu bir roman haline gelmeli. Bir yaşam öyküsü, gerçek bir yaşam öyküsü olmalı. Ve büyük babamın ağzından yazmaya karar verdim. Dolayısıyla ben çok şey kattım demeyeyim. Elimdeki belgeler arasında, gerçek olaylar arasında bağlantılar kurmaya çalıştım. Yani benim eklentilerim sadece o niteliktedir. Gerisi ben Binbaşı Ali Faik Bey kitabımın tümü gerçekleri yansıtmaktadır. Ve asıl amacım da Balkan Savaşı'nda, elimde olan Balkan Savaşı'nda tutmuş olduğu günlüğü tercüme edip gün ışığına çıkarabilmek idi. Onu da yaptım.
Büyük babanızın Gelibolu'daki hikayesi nedir?
Şimdi aslında bir asker aileden bahsediyoruz. Onun babası da Olağısı Şakir Efendi askerlikten başlamış. Subaylıkta en yüksek ulaşabileceği rütbe ön yüzbaşılığa kadar yükselmiş ve de Türk-Yunan Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık nedeniyle Osmanlı'nın altın imtiyaz madalyasını almış bir kişiydi. Dolayısıyla onun askerliği nedeniyle hep özlem içindeydi askerlik için büyük babam. Kardeş de onun yolunu izledi. İkisi birden önce Birinci Balkan Savaşı'na katıldı. Sonra Çanakkale Savaşı'nda yine aynı ordunun farklı kol ordularında görev aldılar. Çanakkale Savaşı'na kızı 7 yaşında, oğlu 7 aylıkken katıldı Binbaşı Ali Faik Bey. 26 Nisan 1915 tarihinde savaşa katıldı ve 25 Nisan 1915'te de kardeşi Teğmen Mehmet Fevzi'nin ki 77. Alay 1. Tabur 2. Bölükteydi. Bu Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün alayıdır. Orada 12 yara alarak şehit olduğunu öğrendi. Atatürk aslında Teğmen Mehmet Fevzi Efendi'nin ismini not defterine el yazısıyla kaydetmiştir. Böyle değerli bir subaydı Teğmen Mehmet Fevzi. Önce onun cesedine gidiyor, naaşına gidiyor, eğiliyor. Ne mutlu sana ki şehadete erdin. Allah bana da nasip etsin diyor. Ve cepheye dönüyor. Zaten 5 gün sonra da kendi şehit oluyor. Kendisi bir acı daha yaşıyor aslında. Çok yakın dostu olan alay komutanı Yarbayanına Çevki Bey 29 Nisan günü şehit oluyor. Onun şehadeti sonrası yerine vekaleten atanıyor. Daha sonra 2. Tabur komutanı Binbaşı Düştü Bey geçiyor. Ve 30 Nisan'da düşmanın kanlı sırtta sol tarafa doğru bir hareketi beklenmektedir. o hareketi gözlemek için sabah başını siperden uzattığında bir piyade mermisi alnına isabet ediyor ve oracıkta şehit oluyor.
Büyük babanızın günlüğüne gelecek olursak, Balkan Savaşı'ndan günlük tuttuğunu ve oradan yola çıkarak Çanakkale'de de günlük tutmuş olabileceğini varsaydınız, öyle mi?
Öyle. Şimdi daha doğrusu araştırmaları yaparken Anne May Somerville'in Evening News Sydney'de bir 5 sayfalık günlük alıntısı yayınlanmış. Ona rastladım. Orada ölü Türk subayının üzerinden alınan günlük diye yazmakta ve tarih vermiş 27 Nisan 30 Nisan 1915 diye. Bu dikkatimi çok çekti ve o İngilizce 5 sayfalık metni incelediğimde bazı ayrıntılar gözüme çarptı. Mesela kendisinin vekaleten atandığı alay komutanlığına 29 Nisan günü, ki 19. Tümen ceridelerinde bunun bildirimi yer almaktadır. Orada da yer alıyor. Şimdi görev bana verildi diyor. Oradan hareket edince şunları söyleyebiliyorum. Birincisi, Balkan Savaşı'nda daha savaşa katıldığı ilk günden başlayıp son güne kadar bütün aldığı ve verdiği emirleri kaydeden kişi Çanakkale Savaşı'nda niye günlük tutmasın? İkinci bir husus, günlük 26 Nisan, yani onun savaşa katıldığı, Çanakkale Savaşı'na katıldığı gün başlıyor ve 30 Nisan şehadetinde bitiyor. Bir başkası tutuyor olsaydı devam ederdi. Onun dışında başka 33. Alay 1. Tabut Komutanı olarak günlük tutan birisi bilinmemektedir. Dolayısıyla günlük büyük babama ait.
Şunu sormak istiyorum. Bir günlük olduğuna varsaydınız ama onun Avustralya'da olabileceği fikri nereden gelişti size? Yani Somerville'e nasıl ulaştınız?
Ben Somerville'e bir site vasıtasıyla ulaştım. Daha doğrusu bir de 100. yıl döneminde Çanakkale Savaşları'nın pek çok araştırmalar sürdürülüyordu. Bu araştırmalar sırasında bir üniversite ekibi, yanılmıyorsam bu günlükler, mektuplar, bunları derlerken bu May Somerville'le ilgili onun War Memorial'a vermiş olduğu, ki hatta May Somerville aynı zamanda Anzakların o meşhur Solon Marşı'nın da kompozitörüdür. Onunla beraber War Memorial'a vermiş olduğu plaklarla ilgili yazıya rastlıyorlar. Bu bana ulaştı ve ben araştırırken de ayrıca da Anzakların sitesi Desert Call'ında o 5 sayfanın tümünün yayınlandığını gördüm. İşte onu inceledikten sonra artık dedim ki tamam, bu günlük. Tabii bunların hepsi Avustralya'da cereyan ettiği için de aklımdan hep günlük Avustralya'da diye geçti.
Günlüğün Avustralya'da olduğuna inanıyorsunuz, öyle mi?
İnanıyorum, inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Aslında kendi çapımda çok da araştırmalar yaptım. Yardımcı olan değerli araştırmacılar oldu Avustralya'da. Hepsinin gözlemlerinde gazetede yayınlanmış olması nedeniyle May Somerville'in eline bu günlüğün geçtiği, günlük değilse bile tercümesinin geçmiş olduğu. Şöyle bir bilgi edindim. Aslında özellikle İngilizler savaş sırasında edindikleri bu tür belgelerin hepsini Kahire'ye götürmüşler, Mısır'a götürmüşler. Orada tercüme ettirmişler ve ondan sonra da önemsiz bulduklarını yapmışlar. Bence en azından orada veyahut bir başka yerde yapılmış olan tercüme eline geçmiş Miss Somerville'in ve Miss Somerville ondan bu 5 sayfalık alıntıyı yapmış. Yalnız baktığım zaman bazı o tercümede hatalar görüyorum. Özellikle yer isimlerinde hatalar görüyorum. Bu nedenle de bir başka kuşkum da var. Acaba orijinali mi Avustralya'ya gitti de orada mı tercüme yapıldı? Bu kadar yer isimlerinde farklılıklar oluştu diye de düşünüyorum. Onun için en azından tercümesi, belki de orijinali Avustralya'da.
Peki Avustralya'da günlüğün olma ihtimali konusunda hiç girişimde bulundunuz mu? Hiç başvurularda bulundunuz mu günlüğü bulma konusunda?
Evet, ben başta War Memorial olmak üzere ve ayrıca da Desert Calm sitesine müracaatlarım oldu. Ve hep aldığım cevaplar ilgili kurumlardan aldı. Avustralya Milli Arşivleri dahil. Bana bu özel bir kurumdur. Desert Calm sitesi orada olmalıdır dendi. Ama iç yazışmalar da yayınlanmış War Memorial'da. Hatta girişimden sonunda tekrardan sitesine koydu bu günlük alıntılarını. Ve orada da görüyorum ki o 5 sayfalık Meysamın Bey alıntısı aktarılmış, neticede Desert Calm'a kadar gitmiş.
Bu araştırmadaki günlüğü bulma amacınız nedir tam olarak?
Elimde büyük babamla ilgili eksik bir şey var ise o önemli eksik şey bu günlük. Dolayısıyla elime geçmesini çok arzu ederim. Ama her şeyden önce hiç olmazsa tercümesini eline bilmek isterim. Aslı ortaya çıkarsa onu ben tercüme ettirmek isterim. Çünkü 2020 yılı 10 Ağustos'unda Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Gelibolu'da bir sergi açtım. Büyük babamla ilgili bütün eşyaları ve bir dokümanları oraya koydum. 2030 yılına kadar açık kalacak. O günlüğün o sergide yer almasını çok arzu ederim. Yani ben elimdekileri her gün kendim seyredeceğime, milletimiz görsün diye bir sergiye koymuşken bu günlüğünde bir şahsın veya sadece bir kurumun, nerede olursa olsun, ister Avustralya, ister Türkiye, kalmasını istemem. Kamunun, milletin önüne çıkmalı diye düşünüyorum.
Çanakkale Savaşı'nda Kabatepe'de hayatını kaybeden binbaşı Ali Faik'in torunu Erdal Kabatepe. Tahmin edeceğiniz gibi Kabatepe soyadı Ali Faik Bey'in hayatını kaybettiği yerden geliyor. Aile soyadı kanunundan sonra bu soyadı almış. Günlük arayışı sadece Erdal Bey'in çabalarıyla sınırlı değil. Konuyu araştırırken bir grup sıradan Avustralyalının günlüğün sahibini Erdal Bey'den 10 yıl önce merak edip araştırdığını, hatta bulduğunu öğrendik. Bu grubun bulduğu günlüğün İngilizce özetinin May Somerville'in Savaş Müzesi'ne bağışladığı belgeyle ilgisi yok. Yıl 2005. Victoria'da Corion yakınlarında Murray Nehri'nin kıyısında yaşayan Kim Winter, Gelibolu dahil çeşitli cephelerde bulunmuş bir Anzak askerinin ailesinden askerin dönüşte yanında getirdiği ve Avustralya'da topladığı belgeleri ödünç alır. SBS'e konuşan Kim Winter, belgeler arasında 3. Alay 1. Tabur Komutanı Ölü Türk Subayı'ndan alındığı notuyla büyükçe bir kağıda İngilizce olarak kurşun kalemle arkalı önlü yazılı ve oldukça eski günlüğün özetini bulduğunu söyledi.
This letter was in amongst it all, and it's not a letter, it's a document, and it was handwritten, and at the top of it, it had, from memory, we're going back 15 years now or more, and it had taken off a Turkish officer, I think it was about the 28th of April, 1915, and then, of course, it was all done in very, very small print with pencil.
Belgenin sahibi William McGrath, 1914 yılında askere yazılmadan önce memur olarak çalışan bir Victoria'lıydı. Dosyalamadan, arşivlemeden anlıyordu. Anzaklar Gelibolu sahiline çıktığında 8. Anzak Suvari Alayı'nda bir komutanın yaveriydi. Görevi gereği cephede her türlü belgeye erişimi vardı. McGrath, bu belgelerin bir bölümünü kendine sakladı. Bugün Avustralya'da McGrath koleksiyonu olarak bilinen bu belgeler, Avustralya askeri tarihçileri arasında hazine olarak değerlendiriliyor. Kısa sürede Kim Winter'ın internette bulduğu Birinci Dünya Savaşı formunda bu Türk askerinin kim olabileceğini tartışan bir grup oluştu. Grubun üyelerinden kendi dedesi de Gelibolu'da savaşmış olan Jeff Pickard, belgeleri incelemek için Kim Winter'ın yaşadığı yere gitti ve orada iki gün geçirdi. Meçhul Türk subayının tercüme edilmiş günlüğünün resmini çekti. Pickard, 1995 yılından bu yana Gelibolu'da Anzak koyununa yakın bir yerde yaşayan Avustralyalı gazeteci Bill Sellers'la bağlantıya geçip günlüğün sahibini bulmalarına yardımcı olmasını istedi. Sellers, Türkiye'nin önde gelen askeri tarihçilerinden Şahin Aldoğan'a sordu.
My role was just bringing people together. Someone had had an this extract from this diary, helping to bring other people together who could identify who the author was and what the text related to.
Ben uzun süredir Türkiye'de yaşadığım için bu alandaki uzmanların pek çoğunu tanıyorum. Şahin Aldoğan bunlardan biridir. Benim rolüm tarafları bir araya getirip günlüğün kime ait olduğunun belirlenmesiydi, diyor Bill Sellers. Şahin Aldoğan, günlüğün binbaşı Ali Faik'e ait olduğunu kısa sürede çözdü. McGrath koleksiyonu, William McGrath'ın torunu Fiona Bors tarafından muhafaza ediliyor. SBS'e konuşan Bors, günlüğün farkına 10 yıl kadar önce vardıklarını, büyük babasının bunu nereden edindiğini konusunda hiçbir fikirleri olmadığını, bugün de nasıl ulaştığını bilmediklerini ama yazının büyük babasının el yazısı olduğundan emin olduğunu söyledi.
Well, we've really only my son has really looked into that. My mother had all this information. We never really looked at it. I didn't. Never really looked at the letter until we did some research about 10 years ago and got it all out and had a real good look through it, and that's when we found this diary, or part of this diary. It's not the whole lot. Very fragile, and it is written in English, and it is written in his handwriting. So how he came across that, I don't know.
Avustralya Savaş Müzesi'nde de araştırma yaptık ve günlüğün Anzaklar tarafından Ali Faik Bey'in ölümünden 3 hafta sonra Anzakların eline geçtiğini öğrendik. Günlüğün eski bilgileri kapsamasına rağmen Türklerin içinde bulunduğu duruma ilişkin bir izlenim vermesi dolayısıyla çevirisinin yapılıp komutanlara dağıtılması kararlaştırılmış ve tercüme 3 Haziran 1915'te çoğaltılarak dağıtılmış. 1915 Ağustos ayından itibaren Avustralya'da bazı gazetelerde de yayınlanmış. Avustralya Savaş Müzesi, İstihbarat arşivlerinde günlüğün 17 sayfalık tamamı olduğuna inanılan bölüm tercüme edilmiş olarak bulunuyor. Avustralya Savaş Müzesi, SBS'e yaptığı açıklamada, günlüğün aslının Avustralya'ya geldiğine dair bir kanıt olmadığını kaydetti. Ali Faik Bey'e ait Avustralya'da bulduğumuz tamamı İngilizce olan değerlerin linklerini internet sayfamızda yayınladık. Söz konusu sayfada Fiona Bors'ta bulunan kopyanın resmi dahil pek çok resimde bulunuyor. Adresimiz sbs.com.au/turkish. Seçim kampanyasında dünün en önemli gelişmesi liderlerin canlı yayınlanan ilk televizyon tartışması oldu. Başbakan Scott Morrison ve muhalefet lideri Anthony Albanese'nin katıldığı tartışma programında sınırların korunması, dürüstlük komisyonu olarak adlandırılan Federal Usulsüzlük ve Yolsuzluk Komisyonu, Solomon Adaları'nın Çin'le yaptığı güvenlik anlaşması konuları öne çıktı. Seçim sonuçlarında tayin edici öneme sahip olacak olan Queensland'da bir araya gelen iki partinin lideri, ekranları başındaki seçmenler önünde görücüye çıktı. Kime oy vereceğini kararlaştırmamış 100 Queenslandlı seçmen sahnede iki lidere sorular yöneltti. Başbakan Scott Morrison seçmenlere iktidarda değişiklik yapma zamanı olmadığını, her şeyin olduğu gibi kalması gerektiğini söyledi.
It all starts with managing a strong economy.
Our government has proven that with a strong economic plan that has been delivering. So it is a choice.
Muhalefet lideri Anthony Albanese'nin seçmenlere mesajı ise hükümetin bir yaratıcı fikri kalmadığı yönündeydi.
Now the government's been in office for almost a decade. The truth is that they haven't learned from their mistakes. They keep repeating them.
Tartışma sonunda tartışmaya girerken kararsız olan seçmenlere liderlerin performansı soruldu. Katılan 100 kişinin %40'ı Albanese'nin Morrison'dan daha iyi performans gösterdiğini kaydederken katılanların %35'i Morrison'ın iyi performans gösterdiğini söyledi. Tartışma sonunda salondaki her 4 seçmenden biri hala kararsız olduğunu açıkladı. Çin'in Solomon Adaları'yla güvenlik ve işbirliği anlaşması imzaladığını açıklamasından bu yana bu konu hem seçim kampanyasının hem de dün akşamki tartışmanın önemli bir konusu oldu. Albanese hükümeti ilgisizlikle suçladı ve anlaşmayı önlemek için sadece Pasifik Bakanı Zed Seselja'nın Solomon Adaları'na gönderilmesini eleştirdi.
This isn't so much a Pacific step up, it's a Pacific stuff up. They've known about this for months. No foreign minister visitation, no defense minister visitation.
Albanese'nin eleştirisi havayı gerginleştirdi. Başbakan Morrison, muhalefet liderini Avustralya'yı desteklememekle suçladı.
But what I don't understand is that when something of this significance takes place, why would you take China's side?
That's an outrageous slur from the Prime Minister, and it shouldn't be, national security issues shouldn't be the subject of that sort of slur.
Hükümet bu yasama yılının başında İşçi Partisi'ni Çin'le işbirliği yapmakla da suçlamıştı. Ulusal güvenlik ve sınırların korunması bu seçimlerde önemli bir konu olacak. Morrison, uyguladıkları teknelerin geri gönderilmesi politikasını desteklemesi konusunda İşçi Partisi'ni sıkıştırmaya çalıştı.
When you were Deputy Prime Minister, why didn't you support turnbacks then?
You weren't proposing that then. You were not proposing.
I'm sorry, we were. It was our policy.
You were not.
Turnbacks were our policy before the 2013 election. I was the Shadow Immigration Minister. I designed the policy.
Bir süredir tartışma konusu olan Integrity Commission dinleyiciler arasında üzerinde durulan bir konu oldu. Başbakan Morrison, New South Wales'teki yolsuzluk komisyonu yapısında bir komisyon istemediğini söyledi.
It is not a kangaroo court. It is not something that is trying to trial people in the media. It's not about who your boyfriend is or things like that. I've seen these integrity commissions.
Federal hükümet 3 yıl önceki seçimler öncesinde dürüstlük komisyonu kuracağını vaat etmiş, konuyu parlamento oylamasına sunmamıştı. Albanese dün akşamki tartışmada New South Wales modelini destekledi.
Scott is very critical of the ICAC. Let me say this about the New South Wales Anti-Corruption Commission. It has found both Liberal MPs and Labor MPs guilty of corruption. That's a good thing.
Dinleyiciler arasında bulunan ve çocuğu otistik olan bir kadın, iki lidere ulusal engelli sigortasının geleceğini sordu.
I have a 4-year-old autistic son. We are grateful to receive funds through the NDIS, but I've heard many stories of people having their funds cut recently under the current government, including our own.
Başbakan Morrison soruyu şöyle yanıtladı.
I can't. Jenny and I have been blessed. We've got two children that haven't had to go through that. And so for parents with children who are disabled, I can only try and understand.
Başbakan, eşim Jenny ve ben çocuklarımız engelli olmadığı için kendimizi Tanrı tarafından kutsanmış sayıyoruz. Bu nedenle engelli çocuğu olan ebeveynleri sadece anlamaya çalışabilirim diyordu. Başbakanın yanıtı özellikle muhalefet tarafından hemen tepkiyle karşılandı. İşçi Partisi NDIS sözcüsü Bill Shorten, Twitter'da yaptığı paylaşımda Başbakanın iki engelsiz çocuğu olduğu için kutsandığını söylediğini kaydetti ve ekledi. Her çocuk kutsanmıştır. Albanese ise İşçi Partili Julia Gillard tarafından kurulan NDIS'i sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti. Tartışmadan sonra SBS kararsız bazı seçmenlere görüşlerini sordu.
Rather impressed with Mr. Albanese.
You were not expecting to be impressed by him?
No. No, I wasn't.
Morrison.
Any reason why?
No, he just spoke very well and clear and...
Dinleyicilerden kimi Albanese'yi, kimi Morrison'ı başarılı buldu. Bazıları da liderlerin yenişemediği yorum yaptı. Avustralya federal seçimlerinde genellikle 3 televizyon tartışma programı düzenlenir. İkinci bir televizyon tartışma programı için henüz bir tarih açıklanmadı. (0) 24 29 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Necat, mesaj var mı yoksa devam edeyim mi?
Mesaj var oldukça çok sayıda mesaj var ama mesajlara geçmeden önce birkaç tane son dakika gelişmesinden bahsetmek istiyorum. Önce Scott Morrison özür diledi dünkü engelli çocuklar konusunda söylediği sözlerden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde biraz daha böyle savunmuştu söylediklerini ama şimdi tekrar düzeltti ve çok üzgün olduğunu söyledi. Bu arada koronavirüs pandemisinin devam ettiğini belirtmek adına en son verileri de sizle paylaşmak istiyorum. Victoria'da son 24 saatte 11 kişi COVID-19'dan dolayı öldü. New South Wales'da sayı 16, Queensland'da 15 kişi bir günde öldü ve Tazmanya'da da 1 kişi öldü. Yani bir günde Avustralya çapında 44 kişi hayatını kaybetti koronavirüs dolayısıyla. Şimdi mesajlara dönecek olursak, Necde Çimenli Bey dün yayınladığımız Nilgün Kılıç'ın röportajı hakkında yorumda bulunmuş. Pazar günü Melbourne'da düzenlenecek ağaç dikme töreni hakkında. 1915'te Çanakkale'de ölen Türk ve Anzakların isimlerine ağaç dikmek harika bir fikir. Kuruluşu ve yönetici bayanı kutlamak gerekiyor demiş bu dinleyicimiz. Hüseyin Bey, SBS Türkçe olarak bizim PKK'ya yönelik askeri operasyonları takip etmememizi eleştiriyor. Halbuki ediyoruz aslında, haberlerde genelde ediyoruz. SBS ne zaman Türkiye'nin doğusunda, yani Irak'ta PKK'ya göz açtırmıyor? Yerli silahlarla mücadele ederken SBS neden haber vermiyor? Gene Türk Radyosu, ben şüphedeyim, acaba radyonun ismini değiştirip Türk Radyosu demeyin diyor. SBS yöneticilerine soruyorum. Türklere hizmet veriyorsa doğru tarafsız haber versin. Burada bazen bir yanlış anlama oluyor. Türk Radyosu değiliz SBS Türkçe olarak. Türkçe radyoyuz. Türkçe konuşan tüm toplumlara, Avustralya'daki özellikle toplumlara hizmet etmekle mükellefiz. Bunu da haber verelim. Bu bazen yanlış anlamalara yol açılıyor. Mahmut Bey, bu bir tesadüf olabilir mi? Ne kadar suç işleyen varsa bakanla çekilmiş fotoğrafları var. Düşündürücü. Her şeye rağmen bir başkadır Avustralya'da yaşamak. Haftada 4 gün yapmış olduğunuz programlarla bizlere hizmet ettiğiniz için tüm SBS çalışanlarına teşekkür ederiz demiş Mahmut Bey. Türkiye'deki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı hakkında yorumda bulunmuş. Bir de hem yabancılara meydan okuyup posta koyacaksın hem de Türkiye'ye gelip yatırım yapmalarını isteyeceksin. İnsanlarla dostane ilişkiler içinde olmak çok mu zor diye soruyor. Yenişehirlerimizde dinleyicimiz, Amerika ve Batı'nın Ukrayna ve Afganistan'la ilgili tutumu Avustralya'yı derin derin düşündürüp ayaklarımız üstünde nasıl durabiliriz diye kaygılandırmalıdır yorumunda bulunmuş. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin uzun bir mesajı var. İşin içinde din olduğu sürece kimse ödün vermez, konduramaz bir de ama milletin cebine iyice vurdu aldıkları 300-500 liralık sosyal destekten bile oluruz düşüncesi kalkmadıkça 3'ten 6 milyon kişiye çıkmış sosyal yardımlar pandemiyle bu rakam çarpı 4 kişilik aile 20-25 milyon insan demek diyor bu sosyal, Türkiye'de sosyal yardım alan insanlar hakkında mesajda bulunmuş. Bu dinleyicimiz Mustafa Bey, Rusya kıtalar arası füze denedi ve başarılı bir şekilde hedefi vurdu. Avrupa'yı da bir şekilde tehdit etti. Füzenin menzili 11 bin ve 18 bin kilometre arası, 200 ton ağırlığında, dünyadaki diğer ülkeler gibi Avustralya'da bu tehlikenin içinde demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.